Dostoyevski, Suç ve Ceza, 5. Bölüm. Hastalıklı durumlarda görülen düşlerin belirginlik, açıklık, canlılık ve gerçeğe çok uygun oluş gibi özellikleri vardır. Bazen son derece korkunçtur tablo. Ama ortam ve tüm düşünce, tasarım süreci öylesine gerçeğe uygun, sanat yönünden tüm tabloyla uyuşan, öylesine ince ve beklenmedik ayrıntılarla doludur ki, düşü gören kişinin Pushkin, Turgenev gibi bir sanatçı bile olsa uyanıkken böylesine bir tabloyu uydurabilmesi olanaksızdır. Hastalıklı düşlerdir böylesi düşler. Uzun süre unutulmazlar ve düş sahibinin zaten hastalıklı olan yapısı üzerinde derin izler bırakırlar. Raskolnikov korkunç bir düş gördü. Çocukluğuydu düşünde gördüğü. Raskolnikov 7 yaşında. Bir bayram günü. Akşama doğru babasıyla birlikte kent dışında dolaşmaya çıkıyor. Hava kapalı. Boğucu bir sıcak var. Görünüm tam belleğinde kalan görünümdür. Hatta şu anda düşünde gördüğü belleğindekinden daha canlı. Kasaba ötede çırılçıplak görünüyor. Çevrede tek bir ağaç bile yok. Çok uzaklarda. Yerle göğün birleştiği çizginin oralarda küçük bir orman karartısı görülüyor. Kasabanın son evinden birkaç adım ötede bir meyhane var. Büyük bir meyhane. Babasıyla yürüyüşe çıktıklarında önünden her geçişinde üzerinde tatsız duygular uyandıran, dahası onu korkutan bir meyhane bu. Her zaman kalabalık, her zaman bağırıp çağıran, kahkahalarla gülen, söven, kısık sesle açık saçık şarkılar söyleyen, sık sık dövüşen insanlarla dolu, korkunç suratlı, sarhoş bir takım insanlar dolaşır çevresinde. Dolaşırken bunlara rastladılar mı, Raskolnikov babasına sımsıkı sarılır, bütün vücudu titrer. Meyhanenin önünden geçen uyduruk yol hep tozludur ve nedense siyahça bir tozdur bu. Yol kıvrılarak uzanır ve 300 adım kadar ileride sağa kasabanın mezarlığına döner. Mezarlığın ortasında yeşil kubbeli taştan bir kilise vardır. Raskolnikov anne ve babasıyla birlikte yılda birkaç kez buraya gelir ve yüzünü bile görmediği büyük annesi için yapılan ayine katılırdı. Kiliseye gelişlerinde beyaz bir peçeteye sarılı bir tabak içinde bir de kek getirirlerdi. Pirinç ve şekerden yapılan bu kekin üzerinde kuru üzümlerden yapılmış bir haç olurdu. Raskolnikov bu kiliseyi, buradaki eski kutsal resimleri ve titrek başlı yaşlı papazı sever. Üzerine bir taş dikili olan büyük annenin mezarı yanında bir de küçük mezar vardı. Raskolnikov'un daha 6 aylıkken ölen küçük kardeşinin mezarıydı bu. Anımsıyordu Raskolnikov kardeşini. Ama ona küçük bir kardeşi olduğunu söylediklerinden beri mezarlığı her ziyaretinde kardeşinin mezarı başında eğilir, yattığı yeri öper ve saygıyla hac çıkarırdı. Gördüğü düş şuydu. Babasıyla mezarlık yolunda yürüyorlar. Meyhanenin önünden geçerken korkuyla babasının elinden tutuyor ve meyhaneden yana bakıyor. Bir tuhaflık çekiyor dikkatini. Bu kez içeride sanki büyük bir eğlenti var. Cicili bicili giyinmiş tüccar karıları, köylü karıları, bunların kocaları ve aşağı tabakadan daha bir sürü insan doldurmuş meyhaneyi. Hepsi sarhoş, hepsi şarkı söylüyor. Meyhanenin kapısı önünde bir de araba var ama tuhaf bir araba bu. İri kadınların koşulduğu, ağır yük ve şarap fıçıları taşımaya yarayan arabalardan. Raskolnikov bu uzun yeleli, kalın bacaklı, güçlü atları seyretmeye bayılırdı. Ölçülü adımlarla sakin sakin yürürler ve yüklüyken, yüksüz olduklarından daha rahatlarmış gibi arabaya yığılmış olan dağ gibi yükü hiç zorlanmadan çekerlerdi. Ama şimdi tuhaf şey, bu koca arabaya çelimsiz bir köylü beygiri koşulmuştu. Büyücek bir odun ya da saman yükü altında güçsüz güçsüz ilerlemeye çalıştıklarını çok görmüştü Raskolnikov bu atların. Hele araba çamura ya da araba tekerlerinin derinleştirdikleri izlere düştüğü zaman iyice güçten düşerler, bu nedenle de mujiklerin acımasız kamçıları şaklardı üzerlerinde. Bazen iyiden acımasız olurdu mujikler. Kamçıyı hayvanın yüzüne hatta gözlerine vururlardı. Çok sevdiği, çok acıdığı hayvanların bu durumu Raskolnikov'u öylesine üzerdi ki ağlayacak gibi olur. Annesi de onu hemen pencereden uzaklaştırırdı. Birden meyhanede bir gürültü koptu. Kırmızılı mavili gömlekler giymiş, ceketleri omuzlarında iri yarı bir takım müzikler iyice sarhoş, naralar atarak, şarkılar söyleyerek, balalayka çalarak meyhaneden dışarı çıktılar. Havuç gibi kırmızı suratlı kalın enseli gençten bir müzik, ''Herkes, hadi herkes binsin!'' diye bağırdı. ''Herkes binsin, hepinizi götüreceğim!'' Bir anda herkes gülmeye bağırışmaya başladı. ''Bu lagar mı çekecek bizi? Mikolka, aklını mı kaçırdın aslanım sen? Bu dangalak kısrak, bu arabaya koşulur mu hiç?'' Kardeşler, bu demir kın hiç yoksa bir 20 yaşında var. Herkesten önce arabasına atlayan Mikolka, "Binin!" diye bağırdı. "Hepinizi götürecek." Dizginleri eline almış, olanca heybetiyle öne dikilmişti. Doruyu Matvey aldı. "Bu namussuza gelince canıma tak ettirdi artık. Boşuna arpa tüketip duruyor. Gebertmek en iyisi. Binin diyorum size. Dört nala koşturacağım. Koşacak. Hem de öyle bir koşacak ki." Kısrağı hevesle dövmek için kamçısını kaldırdı. Kalabalıktan yine kahkahalar yükseldi. "Binin millet, ne duruyorsunuz? Baksanıza, dört nala koşturacağım," diyor. "Ne dört nalası yahu? Bu hayvanın en aşağı 10 yıldır tırısa bile kalktığı yoktur. Koşacakmış ya. Acımayın kardeşler. Herkes eline bir kamçı alıp hazırlansın. Vurun anasını satayım." Güle şakalaşa arabaya doluştular. 6 kişi binmişti. Ama arabada daha yer vardı. Aralarına şişman al yanaklı, sırtında koyu bir sarafan, başında kenarı işlemeli bir başlık, ayaklarında da kaba konduralar bulunan bir de kadın almışlardı. Kadın ağzında fındık çıtlatıyor, ara sıra da gülüyordu. Aslında herkes gülüyordu. Doğrusu gülünmeyecek gibi de değildi durum. Derisi kemiğine geçmiş şu acınası beygir, arabayı dolduran bunca insanı nasıl dört nala götürecekti? İki delikanlı da Mikolka'ya yardım etmek için ellerine birer kırbaç almışlardı. Derken "deh!" diye bir ses duyuldu. Lagarcık bütün gücüyle asıldı ama dört nal şurada dursun. Adi yürüyüşe bile kalkamadı. Ayak değiştirir gibi küçük kısa adımlarla olduğu yerde sayıyor, sırtında ardı ardına şaklayan kırbaçlar altında inliyor, bacakları bükülüyordu. Arabadakilerin de dışarıdan durumu seyredenlerin de gülüşleri bir kat daha artmıştı. Mikolka iyice kızmıştı. Kısrağının dört nala koşacağına gerçekten de inanıyormuş gibi büyük bir öfkeyle ard arda indiriyordu kamçısını. Kalabalık arasından bir delikanlı da arabadakilere imrenmişti. "Bırakın ben de bineyim kardeşler," diye bağırıyordu. Atını habire kamçılayan ve artık neyle döveceğini bilmeyecek hale gelen Mikolka da bağırıyordu. "Binin, herkes binsin. Hepinizi çekecek, geberteceğim bunu." "Babacığım, babacığım, ne yapıyor bunlar?" diye bağırdı Raskolnikov. "Nasıl da dövüyorlar zavallı atı." "Gidelim, hadi gidelim buradan," dedi babası. "Sarhoş bunlar, eğleniyorlar akıllarınca. Bakma oyuna, gidelim buradan." Ve uzaklaştırmak istedi Raskolnikov'u oradan. Ama o babasının elinden kurtulduğu gibi kendinden geçmişçesine ata doğru koşmaya başladı. Zavallı beygircik perişan durumdaydı. Soluğunu tutup bir an duraklıyor, sonra yine asılıyordu arabaya ama her seferinde yere kapaklanacak gibi oluyordu. "Gebertin!" diye bağırıyordu Mikolka. "Artık yeter, geberteceğim." Kalabalık arasından yaşlı bir adam da Mikolka'ya bağırdı. "Sen Hristiyan değil misin? Ben de vur. Böyle bir haccazın böyle bir yükü çektiği nerede görülmüş?" diye ekledi bir başkası. Bir üçüncüsü, "Öldüreceksiniz ulan!" diye bağırdı. "Sana ne, mal benim. Ne istersem yaparım. Daha binin, herkes binsin. Ne pahasına olursa olsun dört nala kalkmasını istiyorum." Birden müthiş bir kahkaha tufanı koptu ve bütün gürültüleri bastırdı. Üzerinde ard arda şaklayan kırbaçlara dayanamayan zavallı kısrak o perişan haliyle çifte atmaya başlamıştı. Mikolka'ya bağıran yaşlı adam bile kendini tutamayıp güldü. "Nasıl gülmezsin? Ayakta zor duran bir beygir sağa sola çifte atıyor." Derken kalabalık arasından iki genç koptu ve ellerinde birer kırbaç her biri atın bir yanına geçip böğürlerine vurmaya başladılar. Mikolka bağırıyordu. "Suratına vurun, gözlerine gözlerine şöyle." "Hadi bir şarkı söyleyelim kardeşler," dedi arabadakilerden biri ve hep birlikte aşağılık bir şarkı tutturdular. Kimi ıslıkla eşlik ediyordu şarkıya. Bu arada bir de tefsir.